Ayrım 12. Elveda güzel vatanım. Ahmet Ümit, sayfa 124. Vatan hepsinden daha kıymetlidir. Merhaba Ester, 4. gün akşam. Tuhaf, akşam yemeği için sokağa çıktığımda yine kimse takılmadı peşime. Evet evet, eminim geçen günkü afiyelerin hiçbiri yoktu ortalıkta. Hayır, kendilerini saklamış olmaları mümkün değil. Biraz iddialı olacak ama takip etselerdi mutlaka anlardım. Evet, emindim, vazgeçmişlerdi. Zannederim Mehmet Esat yüzünden. O işi ben hallederim, yakında kendi ellerimle teslim edeceğim size Şehsuvar Sami'yi mi demişti? Yoksa ondan şüphelenmeniz için hiçbir neden yok. Cumhuriyet için tehlikeli biri değil. Hatta bizimle çalışırsa çok daha iyi olur mu demişti. Her iki durumda da Reşit'in kuşkusu yersizdi. Zaten anladığım kadarıyla Mehmet Esad'ı suçlayan da Cezmi Kenan'dı. Dün akşam ya da bu sabah konuşmuş olmalılardı bu mevzu üzerine. Peki ama Reşit nasıl teşhis etmişti Mehmet'i? Belli ki önceden tanıyordu. Otelden çıkarken görünce de şüphelenmişti. Resepsiyondaki gence sormuştu bu adam ne arıyor otelde diye. Ömer de anlatmıştı olan biteni. Üstelik Mehmet'in sahte isim verdiğini de öğrenince iyice işkillenmişti. Böylece beni ikaz etme lüzumunu hissetmişti. Ya haklıysa? Sahiden de itimat edilmeyecek biri ise Mehmet Esat. Mümkün tabii, epeydir görmedim adamı. Birdenbire karşıma çıkıverdi. Ama yaptığı teklif enteresandı. Bir hain böyle bir teklifle gelir miydi? Hem Reşit'in sözlerine ne kadar güvenebilirdim? Belli ki Cezmi Kenan'ın tesiriyle böyle konuşuyordu. Tamam, dürüstlüğüne dürüsttü Cezmi Kenan ama hep köşeli düşünürdü. Biri bizden değilse ya düşmandı ya casus. Evet, belki de bir vehme kapılmıştır Cezmi. Uzun yıllar gizli teşkilatlarda çalışmış insanlar sıkça yapardı bu hatayı. Herkes birbirini hain zannederdi. Hele işgal İstanbul'un da o kadar çok teşkilat, o kadar çok gizli cemiyet vardı ki insan kime, hangisine inanacağını şaşırırdı. Her neyse, Cezmi Kenan'la görüşmek bu konuda daha doğru bir kanıya varmamı sağlayabilirdi. Şimdilik dikkatli olmam lazım diyeceğim ama neye dikkat edecektim ki? Belki milli olmayan güçlerin oyununa düşmemeye. Gerçi yeni hükümetin gözünde böyle bir davranışın da hiçbir manası olmayabilirdi. Beni Kara Kemal'in adamı zannediyorlardı. İzmir suikastı sırasında ortadan kaldırılamayan azılı İttihatçılardan biri. Talat Bey'in ülkeden ayrılmasından sonra Küçük Efendi'nin sorumluluğunda faaliyet yürüttüğümü düşünüyorlardı ki bu kısmen doğruydu. İşgale karşı direnmek için böyle bir bağlantıya ihtiyacım vardı. Hem başka türlü nasıl olacaktı ki? Aynı cemiyetin üyesiydik. Birbirimizi çok iyi tanıyor, birbirimize itimat ediyorduk. Üstelik milli müdafaaya karşı da bir mücadeleye girmedik. Aksine cemiyet ya da kişi ayırmadan Anadolu'ya silah ve cephane gönderdik. Hem de öldürülmek, işkence görmek, Bekir Ağa bölüğünde çürümek, Malta'ya sürgüne gönderilmek pahasına. Teferruata girip canını sıkmak istemiyorum. Ama şu kadarını bil ki öldürülmek dışında hepsini yaşadım bu zulümlerin. Lakin mağlup olmuş insanların mazeretlerini kimse dinlemez. Ne mazeretlerini, ne çektiği acıları, ne hayal kırıklıklarını, hatta ne de özürlerini. Mümkünse bu dünyada mağlup olmayacaksın Ester. Zayıf düşmeyeceksin, tökezlesen de yıkılmayacaksın. Yıkılırsan kimse kaldırmaz seni düştüğün yerden. Çiğnenip gidersin çizmelerin altında. Neyse, bu konuya daha sonra geleceğiz zaten. Akşam yemeği için sokağa çıktığımdan söz ediyordum. Pera Palas'tan ayrılır ayrılmaz Asmalı Mescid'e saptım. Dar sokağın sonunda yer alan Viyanalı bir karı kocanın işlettiği lokantaya girdim. Pek iştahım yoktu. Porselen tabakta gelen kocaman şinitzelin ancak yarısını bitirebildim. O da sarışın Alman birasının yardımıyla. Yemekten sonra otele dönmek istemedim. Yeni rejimin yeni ekonomisine ayak uydurmaya çalışan Cadde-i Kebir'e uzandım. Çok değil, 3 yıl öncesinin esir İstanbul'unda işgalci kuvvetlere kucak açmış olsa da kızamıyordum bu caddeye. Bilakis İstanbul'da kendimi evimde hissettiğim yegane semtti Pera. Ama bu fikrimi çok az kişiyle paylaşabiliyordum. Çünkü anında gayrimilli olmakla suçluyorlardı beni. Oysa koca İstanbul'da Selanik'e benzeyen tek yer burasıydı. Mağazalarından, dükkanlarından bahsetmiyorum. Şık giysili erkekler ve kadınlardan da değil. Birçok medeniyeti aynı anda kucaklamasından söz ediyorum. Caddede yürürken birkaç dil birden çalınıyordu kulaklarıma. Fransızca, Rumca, Osmanlıca, Ermenice, Rusça. Tıpkı bizim küçük şehrimiz gibi, belki de ülkede imparatorluk kültürünün hala bariz olarak hissedildiği tek yer burasıydı. Tünele kadar indim, pasajdaki kahvehanelerden birine oturdum. Ilık sonbahar gecesinin tadını çıkardım. Ama bir süre sonra tuhaf bir his çöktü üzerime. Nedensiz bir melankoli. Hesabı ödeyip otele döndüm, masama oturdum ve 1908 yazının o sıcak günlerini hatırlamaya çalıştım. 1908 yazı, sadece bu büyük ama yoksul ülkenin değil, elbette bizim kaderimizi de geri dönülmez olarak değiştirecekti. O zaman sadece ülkedeki değişimin farkındaydım, üstelik bu beni mesut ediyordu. Çünkü bu altüst oluşun herkese mutluluk getireceğini zannediyordum. İkimize ne olacağı mevzusu ise tahmin edilmesi oldukça güç bir meseleydi. Birlikte yürürken bir çatak çıkmıştı karşımıza. Ne yazık ki farklı yolları seçmiştik. İşin berbat tarafı ikimiz de kararlıydık. İkimiz de ayrılmak istemiyorduk kendi rotamızdan. Bu durumda düşünmemek en iyisiydi. Ben de öyle yapıyordum. Hem vatan millet söz konusuysa hayatlarımızın ne önemi olabilirdi ki? Hatta sık sık seni suçluyordum. Ülke bu haldeyken, insanlar acılar içinde kıvranırken sadece kendini düşünüyorsun diye. Paris'te yaşanacak günler, edebiyat dergileri, sanat münakaşaları, züppe mösyöler, çıt kırıldım matmazeller, huysuz madamlar. Sanki dünyanın başka meselesi yokmuş gibi aklını aşk ve edebiyatla bozmuştun. Düşüncelerimin çoğunda haklıydım ama şimdi anlıyorum ki hakikatin başka yönleri de varmış. Vatan için kendini feda etme kararı bile egoistçe bir davranış olarak telakki edilebilirmiş. Evet, bunda da bir tür bencillik bulunabilirmiş. Kendini sevdiği kadına adayan fedakar bir aşık olmak yerine kendini vatanına, milletine adayan bir fedai olmak çok daha anlamlı değil mi? Evet, hem takdire şayan, hem kahramanca, hem fedakarca ama öte yandan küçümseyici, hatta acımasız. O zamanlar bunun farkında olamayışım ne büyük talihsizlik, ne büyük bir haksızlık. Günah çıkarmak için söylemiyorum, böyle hissettiğim için dökülüyor bu kelimeler kalemimin ucundan. Ama dur, o kadar ileri gitmeyelim. Çünkü 1908 yazındayız ve henüz ayrılmadık seninle. Hatırlar mısın bilmem, bana Voltaire'in kitabını hediye ettiğinden 3 gün sonra buluşmuştuk. Olan bitenden haberin yoktu ama Leon dayının söylediği gibi yaklaşan felaketi hissediyordun. Saklamaya çalışsan da belli oluyordu. Tedirgindin, huzursuzdun, vakit gindiği çoktan geçmişti. Parlaklığını yitiren güneş ağır ağır çekiliyordu gökyüzünden. Deniz durgundu, ayaklarımızın altına serilmiş, rengini yitiren bir halı gibi uzanıyordu körfez boyunca. En çok denizi özleyeceğim dedim birdenbire. Paris'e gidince diyorum, o güzel şehrin tek eksiği deniz. İşte bu senin tarzındı. Hiç belli etmeden bir ucundan giriverirdim mevzuya. Sessiz kaldım ama bu beni kurtarmayacaktı. Biz de güneye ineriz diye üseledin. Bilhassa yazları. Fransa'nın denizi de en az bizimki kadar güzeldir. Belki bizimkinden daha güzel. Çok güzel deniz hamamları varmış. Ne de olsa Akdeniz. Durdun, ısrarla yüzüme baktın. Beni dinlemiyor musun? Dinliyorum dedim toparlanarak. Evet, Akdeniz güzeldir ama biraz daha dalgalı. Rahatmış gibi görünmek için gülümsedim. Ne de olsa bizimki körfez. Ama haklısın, denizsiz şehirlerde yaşamak zor. Ellerimi yana açarak denizin kokusunu derin derin içime çektim. Şu mis gibi havayı nerede bulacağız? Milletin ne diyeceğini umursamadan omuzunla ittin beni. Dalga geçmesene. Evet, aramızdaki o sessiz gerginlik kırılmıştı. Dalga geçmiyorum dedim gülerek. Sen sordun, ben de söyledim. Birden ciddileştim. Sahi denizsiz nasıl yapacağız? Gözümüzü bu şehirde açtık. Önce bu şehrin sokaklarını, sonra denizini tanıdık. Ne yapacağız denizsiz? Belki de lafın nereye gideceğini tahmin ettiğin için cevap vermedim. Bu defa ben üsteledim. Ama İstanbul'a gitseydik dedim. Bir yandan da sana bakıyordum. Acaba nasıl tepki verecektin? Der saadete diyorum. Evet, orada deniz var. Paris gibi olmasa da orası da bir başkent. Üstelik yeniliklere açık. Belki de geleceğin Paris'i olacak kadar yeniliklere açık. Sadece fırsatları elinden alınmış. Sanayisi yok. Kültürü gelişmeye muhtaç. İnsanları eğitimsiz ama umudu var. Yüzündeki ifade hiç değişmemişti. Ne düşündüğünü anlamak imkansızdı. Etkilendiğini düşünerek sözlerimi sürdürdüm. Belki de ders saadeti Paris yapmak bize kısmet olur. Siyah gözlerini bana çevirdin. Derinlerinde kıpırdanan öfke kıvılcımlarını ilk o zaman fark ettim. 100 küsur yıl şehsu var. En az 100 küsur yıllık bir zaman dilimi var Paris'le aramızda. Üstelik sadece 2 inkılabı kıstas alırsak. Sen inkılabını daha dün yaptın. Onlarsa 119 yıl önce. İhtilali hazırlayan sanayiyi, içtimai vaziyeti, hayat şartlarını, sanatı tartışmıyorum. Ders saadeti Paris yapmak güzel hayal ama mümkün değil. Onun yerine Paris'e gidip başka bir hayat kurmak çok daha mümkün, çok daha hakiki bir gaye. Beklediğim tepkiydi, yine de ayak diredim. Ama bir zamanlar Paris de böyle değildi. Evet, yüzlerce yıl önce değildi ama şimdi böyle. Ne yazık ki bizim bir tek hayatımız var. Her 100 yılda bir yeniden gelmiyoruz dünyaya. Sadece bir hayat. Üstelik her geçen gün azalan bir tek hayat. Kum saati çalışıyor. Her dökülen tanecik ömrümüzden gidiyor. O tanecikler çok değerli. Yapma şehzu var. Hakikat olması şüpheli bir istikbal için ömrümüzü harcamayalım. Bu defa ben sustum. Ayaklarımı sürüyerek usulca yürümeye başladım. Hayır, kaçmama izin vermedin, gelip dikildin karşıma. Yok şehzu var, ben yapmayacağım. Ben bu kıymetli zamanı boş harcamayacağım. Senin de yapmanı istemem ama zorlayamam da, bu çok büyük bir sorumluluk. Yalışık bir gülümsemeyle vaziyeti kurtarmaya çalıştım. Niçin yapasın, buna lüzum da yok gibilerden bazı lakırdılar geveledim ama hiç ikna edici değildi. Dahası korkakçaydı. Sadece baktın yüzüme, artık tek bir söz etmeden öylece baktın. Sonra sessizce yürümeye başladın. Ben de eşlik ettim sana. En az senin kadar ben de üzgündüm elbette. Kendi tercihimi yapmıştım ama seni sükutu hayale uğrattığım için derin bir ızdırap duyuyordum. Ne bu aşkın bitmesini istiyordum ne de seni kaybetmeyi. Fakat görünmez bir uçurum büyüyordu aramızda. Her geçen gün daha çok derinleşiyor, her geçen gün daha çok uzaklaştırıyordu bizi birbirimizden. Ki 5 gün sonra gelen bir emirle payitahta gideceğimi öğrendim. Riayet etmemek mümkün değildi. Zaten böyle bir fırsatı da kaçıramazdım. Hayır, henüz kalıcı olarak gitmiyordum fakat bunu bile açıklayamadım. Hem anneme hem sana yalan söylemek zorunda kaldım. Güya avukatlık işleriyle ilgili bir meseleyi halletmeye gidiyordum ders saadete. Külliyen yalandı. Cemiyetimizin hükümetle görüşmek üzere yolladığı heyetin korumasını sağlayacak fedailerin arasında ben de olacaktım. Sen de inanmadın sözlerime zaten. Büyük bir kayıtsızlıkla dinledin açıklamamı. Yüzünde öyle bir ifade vardı ki sanki ne istiyorsan yap ama beni bu tür yalanlarla meşgul etme der gibiydin. Evet, eziliyordum karşında, utanç duyuyordum ama öfkeleniyordum da. Ne kadar kibirli bir insan olmuştun sen böyle. Ne kadar bencil, ne kadar vurdum duymaz. Ne yazık ki bunları söyleyemiyordum yüzüne. Çünkü sana söz vermiş ama sözümü tutamamıştım. Üstelik senin gözünde hiçbir olay bir aşkı ertelemek için kâfi sebep olamazdı. Elbette ben öyle düşünmüyordum. Nitekim ertesi gün ders saadete giden trende herkesten önce almıştım yerimi. Fedai grubunun başında Basri Bey vardı. Daha kimseler trene binmeden kompartımanları tek tek dolaşmış, sadrazamla görüşecek heyetin can güvenliğini temin etmek için koltukların altlarına varıncaya kadar aramıştık. Ne bir bomba, ne bir silah, ne de kuşkulu bir durumla karşılaşmıştık. Talat Bey ve heyetin öteki azaları trene binince de oturdukları kompartımanları sıkı bir emniyet çemberine almıştık. Yolculuk sırasında bir kez heyetin bulunduğu kompartımana girdim. Biraz da asabi bir tavırla Talat Bey'in şu sözleri söylediğine şahit oldum. Said Paşa, hakiki kudretin kimde olduğunu öğrenecek. Biz Abdülhamit'e benzemeyiz. Ya milletin iradesine boyun eğecek ya da sadaret makamını terk edecek. İktidarın iki sahibi olmaz, ya onlar ya biz. Bu konuşmayı duyduktan sonra anladım yaptığımız ziyaretin ne kadar mühim olduğunu. Sana bir kez daha kızdım içimden. Ben bu kadar ciddi bir vazifeyle uğraşırken sen mütemadiyen münakaşa çıkarıyor, aklımı karıştırıyordun. Hayır, artık seni düşünmeyecektim. Bu meseleyi hiç değilse bu seyahat sırasında silip atacaktım zihnimden. Çünkü heyetin emniyeti her şeyden, herkesten daha önemliydi. Neyse ki payitahta varıncaya kadar da nahoş bir olay vuku bulmadı. Ama Talat Bey ile aramızda enteresan bir konuşma cereyan etti. Gecenin geç vakitleriydi. Heyetin kompartımanlarının bulunduğu koridorda nöbet tutuyordum. Bakışlarım kendi müziğinin ahengiyle sarsılarak ilerleyen trenin dışında akan vatan toprağındaydı. Ekinler toplanmış, köylüler anızları yakmışlardı. Bozkırı saran alevler gecenin karanlığını seyrelterek erken bir gün doğumunu müjdeliyordu. Yanan toprağın kokusu camdan içeri sızıyor, insanda tuhaf duygular uyandırıyordu. ''Ne düşünüyorsun?'' diyen bir sesle irkildim, telaşla döndüm. Talat Bey'in yorgun ama gülümseyen yüzüyle karşılaştım. ''Hayrola, halledemediğin mühim bir mesele mi var?'' Tıpkı Resneli Niyazi gibi hazırlıksız yakalamıştı beni. Utandım bu acemilikten kurtulmam için, daha 40 fırın ekmek yemem lazımdı anlaşılan. Ama Talat Bey'in yüzünde bir idarecinin değil, anlamaya çalışan bir ağabeyin şefkati vardı. Ben de gülümsemeye çalışarak dışarısını gösterdim. Memleketin halini düşünüyordum. Tıpkı şu tarlalar gibi cayır cayır yanıyor vatan. Dikkatle baktı dışarıya. ''Daha beter'' dedi derinden bir iç geçirerek. ''Daha beter Şehzu var kardeş. Ülke paramparça oluyor. Güya inkılap yaptık ama hiçbir şeye muvaffak olamadık daha. Karşımızda saltanatın bütün gücüyle Abdülhamit dikiliyor. Boyun eğmiş gibi görünüyor ama ümüğümüzü sıkmak için fırsat kolluyor. Hakikaten zor. İşimiz çok zor.'' Bir süre suskun gözlerle dışarısını seyrettikten sonra bakışlarını yine bana çevirdi. Ama sanki senin başka bir derdin var gibi. Manidar bir ifade belirmişti gözlerinde. Yoksa bir gönül işi mi? Münasebetimizi öğrenmiş miydi? Boşatıp dolu tutmaya mı çalışıyordu? Emin olamadım ama ketum davrandım. Estağfurullah, memleket bu haldeyken. Cebinden sigara tabakasını çıkardı, bana uzattı. Yak bakalım. Bilirsin o sıralar sigara içmiyordum ama aldım bir tane. Bir tane de o çekti. Dudaklarının kenarına yerleştirdi. Önce benimkini sonra kendi sigarasını yaktı. Birer nefes çektik. Sigara dumanını üflerken elinin tersiyle fesini hafifçe geriye itti. Evet, vatan bu haldeyken diyerek tekrarladı sözlerimi. Evet Şehzu var, bizim gibi adamlar için bir tek aşk vardır, o da vatan. ''Öyle efendim'' diye başımı salladım. ''Bu topraklar bizim her şeyimiz.'' Sanki duymamış gibi kendi konuşmasına devam etti. ''Öte yandan hepimiz insanız. Mesela sen daha çok gençsin. Çok da tutkulu. Elbette kadınlar ilgini çekecek. Elbette aşklar yaşayacaksın. Elbette izdivaç yapacaksın. Ama şunu hiçbir zaman unutma. Aşkların hepsi gelip geçecek. Bir sürü kadın girecek hayatına. Şu anda mühim gördüklerini bir gün gelecek unutacaksın.'' Bizim için bir tek sevda kalacak. Sadece vatana duyduğumuz aşk, milletimize duyduğumuz muhabbet. Sadece o solmayacak. Sadece bu ulvi his kalbimizdeki yerini kaybetmeyecek. Kadınlarla alakadar olma demeyeceğim ama sana ne kadar tesir etmiş olursa olsun hiçbir kadını vatanına tercih etme. Emin ol, vatan hepsinden daha kıymetlidir. O an anladım senden haberdar olduğunu. Elbette Leon dayı anlatmıştı. Nasıl ki sen cemiyetin emrine uyup Paris'e gelmeyeceğimi düşünüyorsan, onlar da senin aşkına kapılıp vatanı terk edeceğimi zannediyorlardı. Haklısınız Talat Bey dedim inançlı bir sesle. Hiçbir sevda vatan aşkının yerini tutamaz. İnandığımı bilmiyorum ama sigarasını bitirinceye kadar artık bu konudan bahsetmedi. İzmariti trenin penceresinden dışarı savurduktan sonra, ''Haydi sana iyi nöbetler'' dedi omzuma vurarak. ''Yarın zor bir gün olacak, gidip biraz kestireyim.'' Talat Bey'in ardından gözlerimi yanan ufuklara diktim yine. Evet, bir karar vermem gerekiyordu. Bu tereddütten kurtulmalıydım. Ne sana ne de cemiyete yalan söyleyebilirdim artık. Yıllar sonra Talat Bey'in yanyalı Hulusi Bey'in kızı Hayriye Hanım'la izdivaç yaptığını öğrendiğimde o tren seyahatinde söylediklerini hatırladım. İçimde belli belirsiz bir öfke kabardı. Ben hayatta en çok sevdiğim kadından ayrılmıştım ama o ferdi mutluluğundan feragat etmemişti. Aynı hayal kırıklığını Enver Paşa saraydan Naciye Sultan'la dünya evine girdiğinde de hissetmiştim. Bilmiyorum, belki de haksızlık yapıyordum bu insanlara. Sonra onların ödedikleri bedeli gördükçe geçti bu kırgınlığım. Şimdi ise hiç umursamıyorum bu tür tutarsızlıkları. Talat Paşa'nın söylediği gibi hepimiz insan değil miyiz sonuçta? Ertesi sabah Sirkeci Garı'na vardığımızda ateşli ama küçük bir topluluk karşıladı bizi. Aslında son derece mühim bir hadiseydi bu. İnkılabın merkezi Balkanlardan kalkmış payitahta gelmişti. İttihat ve Terakki'nin iktidar yürüyüşünde tarihi bir an yaşıyorduk. Son derece samimi, son derece candan davranıyordu bizi karşılayanlar. Hepsi cemiyet üyesiydi. Hepsi kendini ispatlamış şahsiyetlerdi. Fakat kimseye itimat edemezdik. Bab-ı Aliye sadrazamın huzuruna çıkıncaya kadar bir an olsun ayrılmadık Talat Bey'in yanından. Heyet oldukça gergin girdi sadaret makamına. Kapıda Talat Bey'in kumandanımız Basri Bey'e her ihtimale hazırlıklı olun diye fısıldadığını duydum. Bir tutuklama ihtimalinden mi endişe ediyordu? Başka bir kaygısı mı vardı anlayamadım. Heyet içeri girerken Basri Bey de bizleri yanına çağırdı. Eliniz tetikli olsun dedi, etraftaki polislerden, zabitlerden çekinmeyerek. Çok uzaklaşmayın, hepiniz beni görecek mesafede durun. İşaret verirsem hiç tereddüt etmeden harekete geçeceğiz. Herkes kendilerine münasip bir köşe ararken Basri Bey yanında kalmamı işaret etti. Bab-ı Ali'nin tarihi kapısının sağ tarafına yürüdük. Çatışma mı çıkacak diye sordum. Sadrazam böyle bir vukuatı göze alabilir mi? Her an tekrar dağa çıkabilir zabitlerimiz. Takdir eden bir bakış attı Basri Bey. Sen çok çabuk yükseleceksin Şahsuvar. Öteki fedailerin hiçbiri olanın bitenin farkında değil. İcap ederse Devlet-i Aliye'nin zabıtasıyla çatışacaklar. İcap ederse hepsi ölmeyi göze alacak. Ama hiçbiri neden burada olduğumuzu bilmiyor. Halbuki içeride inkılabın kaderi tartışılıyor. Aferin Şahsuvar, aferin kardeşim, sen bunu görüyorsun. Evet, her şey olabilir. Sadrazam Mehmet Said Paşa çok kurnaz bir siyasetçidir. Tam 7 kez sadaret makamına oturmuş. Abdülhamit'le çatışmayı göze almış. Defalarca azledilmesine rağmen hep ayakta kalmış. İsterse Talat Bey'i tutuklatabilir. İsterse silahlı bir çatışmayı bile göze alabilir. Aklına gelebilecek her türlü hindi yapabilecek tıynette bir adamdır. Yani her ihtimale hazırlıklı olmak lazım. İnşallah olmaz ama mecbur kalırsak silahlarımızı çekip dalacağız içeri. Osmanlı hükümetinin makamına silahla dalmak ne kadar cüretkârca bir davranıştı. Eğer hükümet istese hepimizi oracıkta öldürtebilirdi. Ama hemen kovdum bu karanlık düşünceyi zihnimden. İnkılabı başarmıştık, artık bize zarar veremezlerdi. Gün kararlı olma günüydü. Abdülhamit'in gizli saray oyunlarına, Said Paşa'nın entrikalarına boyun eğmeyecektik. Evet, lüzum ediyorsa ölecek öldürecektik ama prensiplerimizden asla geri adım atmayacaktık. Allah'tan korkulan olmadı. Yaşlı sadrazam bizim heyetin kararlı tutumu karşısında bocaladı, artık tek başına hüküm süremeyeceğini anlamıştı. Zaten çok geçmeden de sadaret makamını ezeli rakibi Kamil Paşa'ya bırakmak zorunda kalacaktı. Hükümetle bu ilk müsabakamızdan zaferle çıkmış görünüyorduk. O galibiyette kendi payım da varmış gibi muzafferane bir tavırla döndüm Selanik'e. Ama bunlar küçücük muvaffakiyetlerdi. Çözülmesi gereken asıl devasa meseleler bizi bekliyordu. Ve biz alabildiğine inançlı, alabildiğine cesur, alabildiğine kararlıydık. Ama aynı zamanda alabildiğine tecrübesiz. 12. ayrımın sonu. Sayfa 133.